Ayrım 16, sayfa 119, bölüm 12. Hercule Poirot mektup yazdırıyordu. Dikte ettiği cümlenin ortasında durakladı. Bayan Lemon başını kaldırarak ona baktı. Evet, Monsieur Poirot. Aklım başka yerde. Belçikalı elini salladı. Bu mektup o kadar önemli değil. Bayan Lemon, lütfen yurda telefon eder ve bana kız kardeşinizi bulur musunuz? Peki, Monsieur Poirot. Bir iki dakika sonra Belçikalı çabucak ilerleyerek telefonu sekreterin elinden aldı. Alo. Buyurun Monsieur Poirot. Bayan Hubbard soluk soluğaydı. Sizi rahatsız etmediğimi umarım Bayan Hubbard. Kadıncağız içini çekti. Rahatın ne olduğunu çoktan unuttum. Poirot nezaketle sordu. Bazı karışık şeyler oldu değil mi? Durumu çok güzel anlattınız Monsieur Poirot. Gerçekten öyle oldu. Müfettiş Sharpton öğrencilerin hepsini sorguya çekerek gitti. Sonra da bugün bir araştırma emriyle geldi. Bayan Nicolaitis iyice kızdı tabii. İsteri nöbeti geçiriyor. Poirot anlayışlı bir tavırla bir şeyler mırıldandı. Sonra da size bazı basit sorular soracaktım dedi. Bende kaybolan o eşyaların bir listesi var. Şimdi şunu öğrenmek istiyorum. O liste tarih sırasına göre mi? Anlamadım. Yani eşyaları çalınış sırasına göre mi yazdınız? Hayır, hayır. Eşyaları listeye aklıma geldikçe kaydettim. Eğer aklınızı karıştırdıysam özür dilerim. Poirot, bunu sizden daha önce istemeliydim diye cevap verdi. Ama o zaman bunun önemli olduğunu sanmıyordum. Listenin kopyası burada. Şöyle başlıyor. Bir gece ayakkabısı, sonra bilezik, pudriyer, pırlanta yüzük, stetoskop ve diğerleri. Oysa siz eşyaları bu süreye göre kaybolmadığını söylüyorsunuz. Öyle. Bunların çalınış sırasını hatırlayabilir misiniz, yoksa bu sizin için çok mu güç olur? Pek hatırlayacağımı sanmıyorum Monsieur Poirot, çünkü aradan bir hayli zaman geçti. Oturup düşünmem gerek. O listeyi ablamla konuştuktan ve beni davet ettiğinizi öğrendikten sonra yaptım. Aklıma gelenleri çabucak yazdım. Önce gece ayakkabısını hatırladım. Kaybolması pek acayipti. Sonra bilezik, pudriyer ve yüzüğü kaydettim. Çünkü bunlar değerliydi. Bu yüzden de aramızda bir hırsız olduğuna inanmaya başlıyordum. Ama değerli olmayan eşyalar da daha sonradan aklıma geldi. Yani asit borik, elektrik ampulleri ve sırt çantası. Bunlar önemli değillerdi dediğim gibi. Hepsi de çok sonradan yazdım. Anlıyorum. Evet, anlıyorum. Şimdi sizden şunu rica edeceğim adam. Boş vakit bulduğunuz zaman oturun. Bayan Nicolaitis'e bir sinir ilacı verip kendisini yatırdık. Geronimo ile Maria'yı da yatıştırdıktan sonra belki odamda biraz dinlenirim. İstediğiniz nedir Monsieur Poirot? Oturun ve olayları, hırsızlıkları tarih sırasıyla yazmaya çalışın. Peki Monsieur Poirot. Önce sırt çantası kesildi sanırım. Sonra elektrik ampulleri kayboldu. Ama doğrusu bunun diğer olaylarla bir ilgisi olduğunu sanmıyordum. Daha sonra bilezik ve pudriyer. Hayır, gece ayakkabısı çalındı. Ama herhalde bütün bunları telefonda hatırlamamı istemiyorsunuz. Elinden geleni yapmaya çalışacağım Monsieur Poirot. Teşekkür ederim madam, çok naziksiniz. Poirot telefonu kapatarak Bayan Lemon'a döndü. Kendi kendime kızıyorum. Düzen ve yöntem prensiplerimi hiçe saydım. Daha başından bu hırsızlıkları tarih sırasıyla yazdırmalıydım. Bayan Lemon dalgın dalgın vah vah diye cevap verdi. Artık mektubu bitirecek misiniz Monsieur Poirot? Belçikalı yine sabırsız bir tavırla elini sallayarak sekreterini yanından uzaklaştırdı. Müfettiş Sharp cumartesi sabahı araştırma emriyle Hitchcock sokağındaki yurda gelir gelmez ilk işi Bayan Nicolaitis'le konuşmak istediğini söylemişti. Kadın cumartesileri mutlaka yurda uğrar ve Bayan Hubbard'da hesapları kontrol ederdi. Müfettiş Sharp Bayan Nicolaitis'e amacını anlatır anlatmaz kadın hemen itiraza başladı. Bu bir hakaret. Öğrencilerim çıkıp gidecek. Hepsi de çıkıp gidecekler. Mahvolacağım. Hayır hayır madam. Onların makul davranacaklarından eminim. Ne de olsa bu bir cinayet soruşturması. Cinayet değil. İntihar. Durumu onlara açıkladıktan sonra karşı çıkacaklarını sanmıyorum. Bayan Hubbard da kadını yatıştırmaya çalıştı. Çocukların hiçbir ses çıkarmayacak. Bundan eminim. Düşünceli bir tavırla Mısırlı Mehmet Ali'ye Çandarlal dışında tabii diye ekledim. Bayan Nicolaitis hamurdandı. Püf, onları aldıran kim? Müfettiş, teşekkür ederim madam diye mırıldandı. O halde araştırmaya buradan. Sizin oturma odanızdan başlayacağım. Bayan Nicolaitis hemen hiddetle karşı çıktı. İstediğiniz yeri arayın ama burayı karıştırmayın. Buna kesinlikle izin veremem. Çok üzgünüm Bayan Nicolaitis. Bu evi bodrumdan tavan arasına kadar aramam gerekiyor. Arayın ama odama dokunmayın. Kanunların üstünde bir insanım ben. Kimse kanunların üstüne değildir. Korkarım sizden bir kenara çekilmenizi rica edeceğim. Bayan Nichols öfkeyle haykırdı. Rezalet bu, ukala herif. Her şeyi burnunu sokmaya ne hakkım var? Parlamentoya mektup yazacağım, gazetelere de. Sharp, istediğinizi yazın madam diye cevap verdin. Ama ben bu olayı arayacağım. Müfettiş yazı masasıyla işe başladı. Araştırmaların sonunda büyük bir kutu şeker, bir sürü kağıt ve gereksiz eşyalar eline geçti. Sharp masadan köşedeki dolaba gitti. Dolap kilitli, anahtarı verir misiniz lütfen? Bayan Nicholas hayır diye bağırdı. O anahtarı sana asla, asla vermeyeceğim. Ahlaksız, namussuz, tüh sana, tüh, tüh, tüh. Müfettiş Sharp, anahtarı verirseniz iyi edersiniz dedi. Vermediğiniz takdirde dolabı zorla açacağım. Anahtarı kesinlikle vermem. Onu almak için sırtındaki elbiseyi yırtmanız gerek. Bu da rezalet olur. Müfettiş Sharp bıkkın bir tavırla içini çekti. Bir keski getir kop. Bayan Nicholas öfkeyle ciyak ciyak bağırdı. Müfettiş bunu aldırmadı bile. Keski getirildi. Hafif bir gürültü duyuldu ve dolap açıldı. Kapak aralanırken dışarıya boş konyak şişeleri yuvarlandı. Bayan Nicholas feryat etti. Ahlaksız köpek, hayvan herif. Müfettiş nazik bir tavırla mırıldandı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim madam. Burada işimiz bitti. Bayan Nicholas sinir krizleri geçirken Bayan Hubbard da şişeleri usulca yerine koydu. Hiç olmazsa bir esrar çözülmüş, Bayan Nicholas'ın aksiliğinin nedeni anlaşılmıştı. Bayan Hubbard kendi oturma odasındaki özel eczacı dolabından bir sinir ilacı alırken Poirot telefon etti. Kadın Belçikalı ile konuştuktan sonra ahizeyi yerine bırakarak Bayan Nicholas'ın yanına gitti. Yurdun sahibini oturma odasındaki kanepede haykırır ve tepinirken bırakmıştı. Bayan Hubbard, hadi dedi. Şunu için bakalım. Hemen kendinize gelirsiniz. Gestapo ne olacak? Bayan Nicholas artık bağıramıyordu ama iyice somurtmuştu. Bayan Hubbard onu yatıştırmaya çalıştı. Onların da görevlerini yapmaları gerek. Özel dolabımı karıştırmak da bu görevlere dahil mi? Onlara açık açık orası sizi ilgilendirmez dedim. Dolabı kilitleyerek anahtarı elbisemin yakasından içeri attım. Eğer siz odada bulunmasaydınız hiç utanmadan elbiselerimi yırtacaklardı. Bayan Hubbard başını salladı. Hayır hayır, böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Siz öyle söyleyin. Hiç çekinmeden keski getirerek dolabımın kapağını zorla açtılar. Onu tamir ettirmek yine bana düşecek tabii. Tabii onlara anahtarı vermediğiniz için. Neden verecekmişim? Anahtar benim. Bana ait bir şey. Burası benim özel odam. Polise girmeyin, eşyalarıma dokunmayın dedim ama beni dinlemediler. Ama unutmayın, burada cinayet işlendi Bayan Nicholas. Böyle bir olay karşısında insan olağan zamanlarda hiç hoşuna gitmeyecek şeylere göğüs germek zorunda kalır. Bayan Nicholas homurdandı. Ben cinayet falan anlamam. Küçük Celia intihar etti. Budalacı bir aşk macerasına girişti ve bu yüzden de zehir içti. Böyle şeyler çok olur. Bu kızlar sevgi yüzünden aptallaşıyorlar. Sanki aşk o kadar önemliymiş gibi. Bir yıl, bilemedin 2 yıl. Sonra o büyük sevgi sona eriveriyor. Beğendikleri genç diğerlerinden farksızdır. Ama bu sersem kızlar bunu bilmiyorlar. Uyku hapı ya da dezenfektan ilacı içiyorlar. Yazık. Bayan Hubbard yine ilk konuya döndü. Ben sizin yerinizde olsaydım artık endişelenmezdim. Bunu söylemek sizin için kolay. Ama ben çok korkuyorum. Burası artık benim için emin bir yer değil. Emin yer değil mi? Bayan Hubbard hayretle kadına baktı. Bayan Nicholas ısrar etti. O benim özel dolabımdı. Onun içinde ne olduğunu kimse bilmiyordu. Durumu öğrenmelerini istemiyordum. Ama artık her şey farkındalar. Çok endişeliyim. Akıllarına bin türlü şey gelebilir. Acaba onlar ne düşünüyorlar? Onlar dediniz kim? Bayan Nicholas şişman ama biçimli omuzlarını silkerek somurttu. İşte ben çok endişeleniyorum. Bayan Hubbard en iyisi durumu bana anlatın diye cevap verdi. Belki size yardım edebilirim. Neyse ki geceleri burada yatmıyorum. Kapılardaki kilitler birbirlerinin eşi. Bu bir anahtar hepsine uyuyor. Evet, şansım var da geceleri yurtta kalmıyorum. Bayan Nicholas, bir şeyden korkuyorsanız bunun ne olduğunu bana söyleyin. Bayan Nicholas kara gözleriyle ona şöyle bir baktı, sonra da başını çevirdi. Lafı çevirmek ister gibi şey diye mırıldandı. Siz kendiniz bu evde cinayet işlendiğini söylediniz. Bu yüzden insan endişeleniyor. Şimdi sıra kimde, katilin kim olduğunu bile bilmiyoruz çünkü polis çok aptal. Ya da belki de rüşvet aldılar. Bayan Hubbard onu susturdu. Saçmalıyorsunuz, üstelik siz de bunun farkındasınız. Bayan Nikoltis gerçekten endişelenmesi için bir neden mi var? Bayan Nikoltis yine bağırıp çağırmaya başladı. Endişelenecek hiçbir şey olmadığını sanıyorsunuz galiba. Her zamanki gibi her şeyi benden iyi bildiğiniz iddiasındasınız. Ne de harikulade bir kadınsınız. Yurdu idare ediyor ve yemekler için su gibi para harcıyorsunuz. Bu yüzden öğrenciler sizi çok seviyorlar. Şimdi benim hayatımı yönetmeye kalkıyorsunuz. Ama buna izin vermeyeceğim. Benim derdim bana yeter. Kimsenin işlerime burnunu sokmasına göz yummayacağım. Anlıyor musunuz Bayan Meraki? Bayan Harper sinirlenmişti. İyi ya, siz bilirsiniz. Siz bir muhbirsiniz, bunu anlamıştım zaten. Her şeyi gözetliyor. Gözetlenecek ne var? Hiçbir şey yok, hiçbir şey. Eğer öyle gözetlenecek bir şeyler olduğu iddia ederseniz, yalancının birisiniz. Hakkımda dedikodu yapıldığını duyarsam, bunun kimden çıktığını hemen anlayacağım. Bayan Harper, eğer çıkıp gitmemi istiyorsanız diye cevap verdi, hemen söyleyin. Hayır, gidemezsin, sizi men ediyorum. Şu anda gidemezsiniz. Başımda bir türlü dert varken bunu yapamazsınız. Polisler, cinayetler, beni terk etmenize izin verecek değilim. Bayan Harper çaresiz bir tavırla, pekala, pekala diye mırıldandı. Ama doğrusu ne istediğinizi anlamak çok güç. Galiba bazen bunu kendiniz de bilmiyorsunuz. Neyse, bari yatağınıza uzanıp biraz uyuyun. Bölüm 13. Hercule Poirot, Hitchcock Sokağı'ndaki 26 numaralı evin önünden taksiden indi. Kapıyı Geronimo açtı. Sanki eski bir dostuymuş gibi karşıladı. Holde bir polis bekliyordu. Geronimo, Poirot'u yemek salonundan sokarak kapıyı kapadı. Belçika'nın paltosunu çıkarmasına yardım ederken ne korkunç diye fısıldadı. Polis her dakika evde durmadan soru soruyor. Oraya buraya gidiyor, dolaplara, çekmecelere bakıyorlar. Hatta Maria'nın mutfağına bile bakıyorlar. Maria çok kızıyor, adamları oklavayla dövmek istiyor ama ben engel oluyorum. Polisler oklavayla dövülmekten hoşlanmazlar diyorum. Başımıza dert açabilirler. Poirot takdir dolu bir tavırla iyi ediyorsun diye cevap verdim. Acaba Bayan Hubbard'la konuşabilir miyim? Sizi yukarıya onun yanına götüreyim. Poirot onu durdurdu. Bir dakika. Bazı elektrik ampullerinin kaybolduğu günü hatırlıyor musunuz? Tabii hatırlıyorum ama aylar önce oldu bu. 1, 2, 3 ay önce oldu. Hangi ampuller alındı? Holdeki ve bir de salondaki sanırım. Galiba biri şaka yapmak istedi ve ampulleri çıkardı. Olayın tarihini hatırlamıyorsun değil mi? Geronimo poz olarak düşünmeye başladı. Pek hatırlamıyorum ama polisin geldiği gün oldu sanırım. Şubat'ta bir gün. Polisin geldiği gün mü? Polis ne istiyordu? Bayan Nikolatis'te bir genç hakkında konuşmaya gelmişlerdi. Kötü bir çocuktu, çalışmıyordu. İş bulma bürosuna gitmiş, kendisine yardım etmelerini istemiş. Sonradan bir kadını kendisine bakması için başka erkeklerle gezmeye yollamış. Olay polise intikal edince Sheffield'dan kaçıp buraya gelmiş. Ama polis peşindeydi. Yurda da uğrayıp Bayan Hubbard'la konuştular. Evet, Bayan Hubbard da burada fazla kalmadı dedi. Çünkü onu gözüm tutmamıştı. Onun için buradan çıkardım. Anlıyorum. Demek o gencin izini bulmaya çalışıyorlardı. Scozi, dipnot, pardon. Çocuğu bulmak istiyorlardı. Evet, öyle. Sonunda onu yakaladılar ve hapse attılar. Kadınların sırtından geçiniyordu. Böyle bir şey yapmaması gerekirdi. Bu yurt temiz bir yerdir. Burada öyle şeyler olmaz. Ampulü Robin mi kayboldu? Evet, düğmeyi çevirdim, ışık yanmadı. Salona girdim. Orada da ampul yoktu. Çekmeceyi açtım. Yedek ampuller orada dururdu ama onları da almışlardı. Onun üzerine mutfağa giderek yedek ampullerin nerede olduğunu sordum. Maria çok hiddetliydi çünkü yurda polisin gelmesi hiç hoşuna gitmemişti. Bana ampuller benim üstüme vazife değil diye bağırdı. Onun üzerine ben de mum yakıp getirdim. Poirot Geronimo'nun peşi sıra merdivenlerden çıkıp Bayan Harper'ın odasına giderken bu öyküyü dikkatle dinledi. Kadın, Belçikalı'yı adeta sevinçle karşıladı. Zavallının yorgun ve bıkkın bir hali vardı. Hemen Poirot'a bir kağıt uzattı. Çalınan eşyaları tarih sırasıyla yazmak için elimden geleni yaptım ama listenin %100 doğru olduğunu söyleyemeyeceğim. İnsanın birkaç ay geriye giderek şu ya da bu olayın ne zaman olduğunu hatırlaması çok güç. Çok teşekkür ederim madam. Ben Nicholas nasıl? Ona bir sinir ilacı verdim. Uykuya dalmış olduğunu umarım. Araştırma emri dolayısıyla bir hayli gürültü etti. Odasındaki dolabı açmaya yanaşmadım. Müfettiş zorla kapağı kırınca yere bir sürü boş konyak şişesi yuvarlandı. Poirot usulca mırıldandı. Ya. Bayan Hubbard böylece bazı şeyler de açıklanmış oldu. Bilmem neden bu daha önce aklıma gelmedi. Oysa Singapur'da içkiye düşkün birçok kişi gördüm. Hoş, bu olayın sizi ilgilendireceğini pek sanmıyorum. Poirot beni her şey ilgilendirir dedi. Bir koltuğa oturarak Bayan Hubbard'ın kendisine verdiği kağıdı okumaya koyuldum. Aa, bu kez sırt çantasının listenin başına yazmışsınız. Evet, böyle önemli bir şey değildi ama onun incik boncuğun ve buna benzer eşyaların kaybolmasından önce parça parça kesildiğini hatırladım. Bu zenci delikanlılardan biriyle ilgili bir olay sırasında oldu. O çantanın kesilmesinden 1-2 gün önce yurttan ayrılmıştım. Hatta o ara, acaba bu iş o genç adamın başından intikam almak için mi çıktı diye düşündüm. Çünkü o sırada bir sorun çıkmıştı da. Aa, Geronimo bana böyle bir şeyden söz etti. Sanırım yurda polis gelmiş, öyle mi? Evet, Shaftesbury'de ya da Birmingham polisi delikanlının aranmasını istemiş. Anlayacağınız kötü bir olaydı. Çocuk bir kadının sırtından geçiniyordu. Sonra da onu mahkum ettiler. Aslında o genç burada 3-4 gün kaldı. Hali, tavrı, hareketleri hoşuma gitmemişti. Bu yüzden kaldığı odanın önceden tutulmuş olduğunu, kendisine başka bir yer bulmasını söyledim. Polis buraya gelince fazla şaşırmadım doğrusu. Tabii onlara gencin nereye gittiğini söylemedim, fakat izini çabucak buldular. Sırt çantası olaydan sonra mı kayboldu? Evet, sanıyorum. Tabii hatırlamak çok güç. Şöyle oldu. Ben Bettison otostopla yolculuğa çıkacaktım. Her tarafı aramasına rağmen sırt çantasını bulamayınca çok sinirlendi. Ortalığı birbirine kattı. Herkes çantayı aramaya çıktı. Sonunda Geronimo buldu sanırım. İnce ince kesilip aşağıdaki kazanın arkasına takılmıştı. Ne garip değil mi? Acayip ve gereksiz. Poirot başını salladı. Evet, acayip ve gereksiz. Bir süre düşündü. Yine aynı gün, yani polisin o genç hakkında bilgi almaya geldiği gün, elektrik ampulleri de kaybolmuş. Geronimo öyle söyledi. Gerçekten aynı gün mü oldu? Doğrusu pek hatırlamıyorum. Evet, haklısınız. Şimdi aklıma geldi. O gün polis müfettişiyle aşağı inerek salona girdik. Akinbombo, diğer delikanlının kendisiyle konuşup konuşmadığını, nereye gideceğini söyleyip söylemediğini soracaktık. Salonda başka kim vardı? Yanılmıyorsam çocukların hemen hepsi yurda dönmüştü. Akşam olmuştu zaten, saat 6'ya geliyordu. Geronimo'ya ışıkları sordum. Bana ampullerin çıkarılmış olduğunu söyledi. Yerlerine yenilerini niye takmadın dedim. Ampul kalmamış diye cevap verdi. Birinin saçma, anlamsız bir şaka yaptığını düşünerek fena halde kızdım. Ampullerin çalındığı aklıma bile gelmedi. Ama uşağın ampul bulamamış olmasına hayret ettim çünkü bir sürü yedek vardı. Ama bu olayı o zaman ciddiye almadım Monsieur Poirot. Poirot mırıldandı. Sırt çantası ve ampul. Bayan Hubbard başını salladı. Belki de bu iki olayın zavallı Celia'nın hırsızlıkları ile bir ilgisi yoktu. Hatırlıyor musunuz? Kızcağız sırt çantasına elini bile sürmediğini çok kesin bir tavırla söylemişti. Evet, öyle. Peki hırsızlıklar bu olaydan ne kadar zaman sonra başladı? Aa, Monsieur Poirot, bütün bunları hatırlamanın ne kadar güç olduğunu bilseniz. Durun bakayım. O olay Mart'ta olmuştu. Hayır, Şubat'ta. Şubat'ın sonunda. Evet, bundan bir hafta kadar sonra öğrencilerden biri bileziğini kaybettiğini söyledi sanırım. Evet, 20 ile 25 Şubat arasında. Ondan sonra da hırsızlıklar devam etti, değil mi? Evet, sırt çantası Lambert'in sonunda sanırım. Evet, genç adam bu olaya çok mu kızdı? Bayan Hubbard bu kadar önemli değil, Monsieur Poirot. Dan Bettison dost canlısı, cömert, kusursuz sayacak kadar hoşgörü sahibi bir gençtir. Ama çabucak kızar ve ağzına geleni söyler. Bu sırt çantası pahalı bir şey midir? Yok, sıradan bir çantaydı. Bana ona benzer bir sırt çantası gösterebilir misiniz? Tabii, sanırım Colin de böyle bir çantası var. Nigel'ın da. Denin de yeni bir sırt çantası olması gerek. O olaydan sonra gidip bir tane daha aldım. Çocuklar çoğunlukla bu sokağın sonundaki mağazadan alışveriş ederler. İyi bir yer orası. Kamp malzemesinden yürüyüş kıyafetine kadar her şey var. Şortlar, uyku tulumu ve benzeri. Üstelik hepsi de çok ucuz. Büyük mağazadakilerden bir hayli ucuz diyebilirim. O sırt çantasından birini görebilseydim madam. Bayan Hubbard onu hemen Colin McNab'ın odasına götürdü. Delikanlı odada değildi. Bayan Hubbard gardırobu açarak eğildi. Yerden aldığı çantayı Belçikalı'ya uzattı. Buyurun Monsieur Poirot. Kaybolan ve sonradan parça parça bir halde bulduğumuz çantanın eşi bu. Poirot çantayı eliyle inceledi. Bunu parçalamak kolay değil. Bu çantayı tırnak makasıyla kesmek mümkün olmasa gerek. Öyle. Bu bir kızın yapabileceğini düşünebileceğimiz bir şey değildi. Çantayı kesen kimsenin bir hayli kuvvetli olması gerek. Güçlü ve şey... İkinci. Biliyorum, evet biliyorum. Bu hoş bir şey değil. Düşüncesi bile insanı ürpertiyor. Daha sonra Valerie'nin eşarbı da öyle parça parça kesilmiş halde bulunca bu işi yapanın şey... Nasıl anlatayım bilmem. Dengesiz bir tip olduğunu düşündüm. Poirot, aa dedim. Bu bakımdan yanıldığınızı sanıyorum madam. Bu dengesiz bir insanın işi değil. Tersine o kişinin belli bir amacı var. Bir plana göre hareket ediyor. Bayan Hubbard içini çekti. Böyle konuları siz benden daha iyi bilirsiniz Monsieur Poirot. Ben yalnız şunu söyleyeyim. Bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Buradaki öğrenciler çok iyi çocuklar. İçlerinden birinin şey sandığım gibi olmadığını anlamak beni çok üzecek. Ayrım 16'nın sonu, sayfa 132.